Ayrım 47.
Sayfa 243. Sonucunun önemli olması nedeniyle dar bir yoruma tabi tutularak sözleşmenin ihlal edildiğine ilişkin en küçük delil veya belirtinin olmaması gerekir. Şayet bir tereddüt söz konusuysa bunu ihlalin olabileceği yönünde değerlendirmek ve başvuruyu kabul edilebilir görmek, açıkça dayanaktan ve esastan yoksun olma ibaresinin anlamına daha uygun düşer. Ne var ki Strasbourg uygulamalarına bakıldığında kimi zaman oy çokluğuyla açıkça dayanaktan yoksun olma kararı verildiği görülmektedir. Eğer açıkça dayanaktan yoksun olup olmadığı yönünde oy birliğiyle karar verilemiyorsa bu konuda tereddütlerin bulunduğu açıktır. Böylesine önemli sonucu olan bir konuda tartışmalı bir biçimde bir karar alınması açıkça ibaresiyle pek örtüşmemektedir. Dipnot Sur AGM sayfa 80. Diğer yandan komisyon kararları yakından incelendiğinde bir başvurunun açıkça temelden yoksun oluşu nedenine dayalı olarak kabul edilebilir bulunmaması için ya delil yokluğu yahut yetersizliği veya sözleşmeye aykırılığı dile getirilen işlem ve eylemlerin sözleşme ile bağdaşmaması gerekir. Bu bağlamda ileride ayrıntılı olarak değinileceği üzere AİHM'nin bir temyiz veya bir istinaf merciği olmaması nedeniyle iç hukukta kendisine uygulanan kuralın yorumunda delillerin ve maddi olayların değerlendirilmesinde hatalar yapıldığı biçimindeki iddialar açıkça temelden yoksunlukları nedeniyle reddedilirler. Dipnot Ergül AGE sayfa 50, Arık AGE sayfa 63, Demirel AGE sayfa 26. Başvurucunun yalnızca mağdur olduğunu söylemesi elbette yeterli olmayıp, sözleşme ihlaline ilişkin işlem ve eylemlere ait bilgi ve belgeleri de belirtmesi gerekir. Burada ileri sürülen ihlal iddialarını destekleyecek en azından delil başlangıcının varlığı gerekir. Çünkü sözü edilen ihlalin kaynağı olan bilgi ve belgelerin yokluğunda başvuru dayanaktan yoksun kalır. Diğer yandan başvurucunun ileri sürdüğü ihlal iddialarının sözleşmeye aykırı durumlardan olmaması gerekir. Yoksa bilgi ve belgeler gerçekten ihlal olgusunu ortaya koysa da sözleşme ile bağdaşmayan türden olaylardan ibaretse bu durumda da başvuru açıkça esastan yoksun görülerek kabul edilemezlik kararı verilir. Dipnot Şariye AGE sayfa 281, Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 97. Bir başvurunun açıkça esastan yoksun bulunması kararı, kabul edilebilirlik koşulları çerçevesinde yapılan değerlendirme sonunda verilen kabul edilmezlik kararlarının aksine, mahkemenin sözleşmenin birinci bölümünde yer verilen hükümlerden biri veya birkaçının yorumlanmasına ya da uygulanmasına ilişkin olarak kesin karara varması anlamına gelir. Dipnot Dirk AGE sayfa 46. Çünkü artık bu kararın yeni bir başvuruya konu olabilmesi imkansızdır. Oysa iç başvuru yollarının tüketilmediğine ilişkin olarak verilen kabul edilmezlik kararı eksikliğin giderilmesine bağlı olarak yeni bir başvuruya konu edilebilecektir. E. Başvurunun sözleşme hükümleriyle bağdaşır olması. Bir bireysel başvurunun kabul edilebilirliğinin ön koşullarından birini de başvurunun sözleşme hükümleriyle bağdaşırlığı oluşturmaktadır. Strasbourg kararları çerçevesinde ifadelendirilen bu koşullar öğretide sözleşmenin yer, ratione loci, kişi, ratione personae, konu, ratione materiae, zaman, ratione temporis bakımından uygulanması başlığı altında incelenmektedir. Diğer yandan başvurucunun sözleşmenin 17. maddesi hükmüne aykırı olarak sözleşmede yazılı hak ve özgürlükleri ortadan kaldırma amacı taşıması da başvurunun sözleşme hükümleriyle bağdaşmazlığı anlamına gelir. Bu konulara ilişkin olarak çalışmanın çeşitli yerlerinde değişik vesilelerle değinildiğinden üzerinde fazla durulmayacak ve konuyla bağlantısını kurmak bakımından özet bir biçimde açıklamalarda bulunulacaktır. Bir başvuru konusu itibariyle sözleşme ve protokollerinde güvence altına alınan hak ve özgürlüklere ilişkin değilse, örneğin konut hakkı, sağlık hakkı, çalışma hakkı, kamu hizmetinde yer alma hakkı gibi, elbette mahkeme tarafından incelenemez. Dolayısıyla mahkeme her şeyden önce konu yönünden sorunu çözmeye görevli olup olmadığını tayin etmek durumundadır. Eğer başvuru sözleşme ve ek protokollerinde yer verilmeyen bir hakkın ihlalini konu almaktaysa, mahkeme tarafından işin esasına girilmeksizin reddedilir. Aynı şekilde konu itibarıyla sözleşmeye uygunluk taşısa da, eğer taraf devletin çekince koyduğu bir alana veya tabi olmadığı bir protokole dayanmaktaysa yine aynı sonuca varılır. Aslında bir başvurunun sözleşmede yer almayan bir hakka ilişkin olması aynı zamanda açıkça temelden yoksun oluş sebebine de girmektedir. Dolayısıyla Strasbourg organlarının kararlarında kimi zaman hem madde yönünden sözleşme ile bağdaşmazlık hem de açıkça temelden yoksun oluş sebebi bir arada zikredilerek başvuru reddedilmektedir. Dipnot Demirel AGM sayfa 25. Diğer yandan başvuru ancak bir taraf devletin sözleşmenin konusuna giren bir hükmün ihlalinden mağdur olan kişiler tarafından yapılabilir. Ayrıca sözleşme ihlalinin taraf devlet tasarrufundan ve taraf devletin yetki alanına giren yerlerde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle gerçekten bir ihlalden söz edilse de ve bu ihlal sözleşmenin konusuna girse de eğer ihlal bir taraf devlete atfedilemiyor veya taraf devletin yetki alanına girmeyen bir yerde gerçekleşmişse elbette başvuru kabul edilemez bulunacaktır. Zaman zaman az da olsa Strasbourg Mahkemesi'ne kişi veya kişi grupları aleyhine başvuruda bulunulduğu görülmektedir. Örneğin bankalar, şirketler, televizyon kuruluşları, işverenler, hakim ve savcılar, doktorlar, valiler gibi. Bu tür başvurular kişi bakımından ratione personae reddedilmektedir. Çünkü ancak taraf devletler aleyhine kişisel başvuru yolu kullanılabilir. Bununla birlikte bilindiği üzere taraf devlet kendisi tarafından işlenmiş olmasa da sözleşmeye aykırı durumların işlenmesi için özel kişi ve kuruluşları teşvik ve tahrik etmiş, onaylamış, cesaretlendirmiş veya özendirmiş, bu kişi ve örgütlerle paramiliter, organik bir bağ kurmuş, bu aykırılıkları gidermek ve yapanlara gerekli yaptırımları işletmek için gerekli dikkat ve özeni göstermemişse, uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca sorumluluğu söz konusudur. Bu ilkenin AİHS çerçevesinde kabul edilmemesi için herhangi bir neden bulunmamaktadır. Nitekim Strasbourg makamları da bu bağlamda taraf devletlerin sorumluluğuna hükmetmektedir. Dipnot AİHK Rekno 7743 bölü 1976 Cosons İngiltere DR 12 sayfa 140. 4. Başvuru usulüne ilişkin koşullar. A. Başvuru dilekçesinde bulunması gerekli kayıtlar. Sözleşmenin 34. maddesi başvuruların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklamaya yer vermemektedir. Konuyla ilgili tek açıklama başvurunun mahkemeye sunulması kaydıdır. Bununla birlikte yeni mahkeme iç tüzüğü bu konuda açık bir düzenleme getirmektedir. MİT'in 47 bölü 1-2 maddesi başvuru dilekçesinde yer alması gereken kayıtları teker teker saymaktadır. Ayrıca mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından burada yer alan kayıtları dikkate alarak başvurularda yer alması gereken kayıtları içeren bir matbu form hazırlamıştır. Bu form mahkemenin web sayfasından indirilebilir veya barolardan temin edilebilir. Ayrıca formun doldurulmasına ilişkin açıklayıcı bilgiler de bu başvuru formunda yer almaktadır. Başvuru formunda yer alan kayıtlar ve bunlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiş ve ayrıca da matbu form örneği kitabın ekler kısmında gösterilmiştir. Başvurucunun adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, cinsiyeti, mesleği ve adresi. Başvuru dilekçesinin ilk sütununu taraflar kısmı oluşturmaktadır. Bir kişisel başvuru yolunda bir yandan başvurucu veya başvurucular, diğer yandan da aleyhine başvurulan taraf devlet veya devletler başvurunun taraflarını oluşturur. Başvurucunun yukarıda belirtilen kimlik bilgileri mutlaka bulunmak durumundadır. Eğer birden fazla başvurucu varsa her birine ait bu bilgilerin dilekçede yer alması gerekir. Başvurucuya ait bu bilgilerin bulunmaması durumunda önceki açıklamalarda değindiğimiz başvurunun anonimliği olarak değerlendirilerek red konusu oluşturabilir. Başvurucunun başvuruyu yaptıktan sonra ikamet adresi ve haberleşme adresi ve numaralarında bir değişiklik ortaya çıkmışsa bunların da zaman geçirilmeksizin bildirilmesi gerekir. Aksi durumda doğan sorumluluk kendisine aittir. Eğer varsa temsilcisinin adı, soyadı, işi ve adresi. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirtildiği üzere başvurucu küçük, kısıtlı veya ayırt etme gücünden mahrum bulunsa da başvuruyu kendi adına yapabilir. Bunun için yasal temsilcilerinin izin veya onayı gerekli değildir. Başvurucular ilk başvurularını bizzat yapabilecekleri gibi herhangi bir taraf devlet ülkesinde avukatlık yapma yetkisine sahip ve taraf devletlerin herhangi birisinde yerleşim yeri bulunan bir avukat veya daire başkanı tarafından onaylanan herhangi bir kimse tarafından da yapabilirler. MİT M36. Bu durumda başvuru dilekçesinde temsilcinin kimlik bilgilerine de yer verilmiş olması ve yetki belgesinin doldurulması gerekir. Aleyhine başvuruda bulunulan taraf devlet ya da devletlerin adı. Aleyhine başvuruda bulunulan devletin mutlaka sözleşmeye taraf devlet veya devletlerden olması gerekir. Aleyhine başvurulan taraf uluslararası hukuk açısından hukuksal kişiliğe sahip olsa da devlet dışındaki kişi veya antitelere yapılmış olan başvuru kabul edilemez bulunur. Dipnot AİHK Rekno 8030/77 CFDT bölü CEE ve diğerleri 10.7.1978 DR 13/231 nakleden Şariye AGE sayfa 256. Şu halde davalı olarak taraf devlet veya devletler gösterilmek gerekir. Olayların kısa tanıtımı. Bu kısımda sözleşme ihlali olarak belirtilen olayların nasıl geliştiği ortaya konulacaktır. Burada başvuru konusuna ilişkin maddi ve hukuksal olaylar sistematik bir bütünlük içerisinde ve tarihsel gelişimiyle birlikte sunulacaktır. Her davada olduğu gibi olayların açık, anlaşılır ve düzgün bir üslupla kaleme alınmasının yararı bulunmaktadır. Bu aşamada yer verilmeyen bir maddi veya hukuksal olay başvurunun ilerleyen aşamalarında gündeme getirilemeyeceğinden dilekçenin titizlikle ve tüm olayları içerecek bir biçimde yazılmış olması gerekir. Başvuru ilk önce aleyhine başvurulan devletin dilini bilen ve Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü'nde hukukçu olarak çalıştırılan Avrupa Konseyi memurları önüne gelmektedir. Bu görevliler başvuruyu sözleşmenin resmi dilleri olan Fransızca veya İngilizce özetleyerek raportör yargıca iletir. Bu açıdan resmi dillerden biriyle yapılmamış başvurularda çeviri güçlüğü yaşanmaması için başvuru dilekçesinin mümkün mertebe anlaşılır, düz ve kısa cümlelerden oluşmasında yarar bulunmaktadır. Dipnot Tanrıkulu AGE sayfa 24. Sözleşme ve protokollerine ilişkin ihlal iddiaları ve bunların delilleri. Bu kısımda yukarıda söze edilen olayların sözleşmeyi hangi açılardan ihlal ettiği ortaya konulur. Başka bir deyişle başvurucu burada devlet tarafından kendisi hakkında yürütülen işlem veya eylemin hangi nedenlerle ve hangi hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini açıklayacaktır. Sözleşmenin 35. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen kabul edilebilirlik ölçütlerinin başvurucu tarafından yerine getirildiğini gösteren hususlara uyulduğunun beyanı ve bunların kısa tanıtımı. Bu kısımda başvurucu, yukarıda açıklamış olduğumuz süre ve iç hukuk yollarının tüketilmesi koşullarını yerine getirmiş olduğuna ilişkin bilgi ve açıklamalara yer verecek ve bunların ispatına yarayan belgelerin fotokopi veya onaylı suretlerini başvurusuna ekleyecektir. Başvuru konusunun ve sözleşmenin 41. maddesi çerçevesinde hakkaniyetli bir giderime ilişkin istemin gönderilmesi. Burada başvurucu başvuru amacını ve isteğini özet bir biçimde ortaya koyacaktır. Sözleşme ihlali nedeniyle uğramış olduğu veya yapmış olduğu masrafları gösterecektir. Ayrıca yapılan harcamaların veya uğranılan zararların soyut iddialardan ibaret bir görüntü oluşturmaması için varsa bütün belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir. Bu aşamada yapılan masraf, harcama ve ücretler için bir rakam belirlenmesine gerek bulunmamaktadır. Çünkü bu konudaki asıl belirleme kabul edilebilirlik kararını müteakiben yapılacaktır. Şu var ki, başvurunun sonraki aşamalarında yeni iddialar veya istemler ileri sürülemeyeceğinden bu aşamada dile getirilecek istemler önem taşır. Başvuru konusuyla ilgili yargısal veya bu nitelikte olmayan belge vesaire kararlar. Başvurucunun iddialarını destekleyici bütün belgelerin veya idari, yargısal tüm kararların başvuru ekine iliştirilmesi gerekir. Olay ve açıklamalarda göndermede bulunulan ek 1, ek 2 gibi belgeler ve ekler başvuru formuna bu sıra dahilinde eklenir. Özellikle başvuru konusu olayla ilgili belgeler, yargı kararları, başvuruyu aydınlatacak, esasını etkileyecek argümanları destekleyici tüm belgeler eklenmelidir. Şayet bir belge elde edilememişse bunun da nedeni açıklanmalıdır. Belirtelim ki evrakların asılları değil örnekleri konulacaktır. Örneklerin herhangi bir makam tarafından onaylatılmış olmaları zorunlu değildir. Bununla birlikte özellikle Türkiye ile ilgili başvurularda belgelerin doğruluğu zaman zaman tartışma konusu oluşturabilmektedir. Bu bakımdan onaylı suretlerin konulmasında pratik yararlar bulunmaktadır. Şikayetleriyle ilgili olarak bir başka uluslararası birim ve mercilere başvuruda bulunup bulunmadığının belirtilmesi. Konunun başka bir uluslararası merciye sunulup sunulmadığı, eğer sunulmuşsa buna ilişkin bilgiler ve bu mercilerin kararlarının da başvuruya eklenmesi gerekir. İmza. Başvuru dilekçesinde yer verilmesi gerekli kayıtlardan birisi de başvurucuya ait imzanın varlığıdır. Eğer başvuru bir temsilci tarafından yürütülüyorsa temsilcinin imzası gerekir. Eğer bizzat başvurucu tarafından yapılıyorsa onun imzası aranır. B. Başvurunun yapılması ve kaydı. Yeni mahkeme usul itibariyle sözleşmenin eski organlarının ve komisyon usullerinin pek çok özelliğini devam ettirmektedir. Nitekim yeni mahkeme iç tüzüğü hükümleriyle komisyon ve eski mahkeme hükümleri karşılaştırıldığında önemli ölçüde bir usul farklılığının olmadığı görülmektedir. Bugün AİHM'ye başvuruların sunumu geçmişte olduğu gibi mektupla da yapılabilmektedir. Özellikle 6 aylık süre sorunu ile karşılaşmamak veya durdurmak veya asıl başvuru için zaman kazanmak gibi çeşitli nedenlerle bir ön başvuru niteliğinde olmak üzere bu tür araçlarla başvuru yapılmakta ve bunlarda bugüne kadarki uygulamalara bakıldığında kabul edilmektedir. Her ne kadar başvuru mektuplarının adi postayla mı yoksa iadeli mektup yoluyla mı gönderileceği hususunda sözleşmede ve MIT'te açık bir düzenlemeye yer verilmemekte ise de ispat hukuku açısından sonuncunun tercihinde yarar vardır. Dipnot Şariye AGE sayfa 255. Mektupla yapılacak başvuruların aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekir. Cour européen des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, 67075 Strasbourg, CEDEX, France veya The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 Strasbourg, CEDEX, France. İstisnai durumlarda başvuru fax, mail veya telefon yoluyla da yapılabilir. Dipnot Şariye AGE sayfa 255, Reit AGE 16. Örneğin Tanış ve Diğerleri davasında 25.1.2000 tarihinde Silopi ilçesinde gözaltına alınan ve kendilerinden haber alınamayan Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz ile ilgili olarak MIT'in 47/5 hükmü çerçevesinde olayı kısaca özetleyen başvuru fax aracılığıyla gönderilmiş ve başvuru kayda alınarak işlemler yürütülmüştür. Bakınız Tanrıkulu AGE sayfa 30. Ancak bu araçlarla yapılacak başvuruların geçerliliği, sonradan bunların yazılı olarak posta yoluyla doğrulanmasına, konfirmasyon bağlıdır. Dipnot, Şariye AGE sayfa 255, Mahkeme Telefon 0388 41 20 32, 0388 41 20 18. Türkiye'den aranırken başına 0033 getirilecektir. Örneğin 0033 03 88 41 20 32. Fax 03 88 41 27 91 03 88 41 27 30. Türkiye'den aranırken başına 0033 getirilecektir. Örneğin 0033 03 88 41 27 91. Mail http://www.ecr.joe.int. Diğer yandan bu araçlarla başvurular istisnai nitelikte olup daha ziyade olayın önemi, ivediliği ve zorunlulukların varlığında tercih edilir. Diğer araçlar sözleşmenin koruma sisteminden etkin yararlanmadan mahrum kalabilme veya anlamsız hale gelebilmesi riskinin ortaya çıkacağı aşikar olan durumlarda kullanılmalıdır. Eğer bir başvuru doğrudan başvuru dilekçesi biçiminde değil de mektup, fax veya telefon gibi araçlarla yapılmışsa, bu tür başvurular ön başvuru niteliği taşımaktadır. Dipnot Reit AGE sayfa 16, Tanrıkulu AGE sayfa 30. Ön başvurular niteliği gereği istisnai olduklarından kesin başvuru veya asıl başvurudaki şekil koşulları aranmamaktadır. Burada şikayet konusunun kısa ve özlü biçimde ortaya konulması yeterli görülmektedir. Avrupa İnsan Hakları Yargısı herhangi bir harca tabi tutulmamıştır. Davanın kabul edilebilir bulunmaması veya kaybedilmesi durumunda dava masrafları ve davalının masraflarının ödenmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla başvurucu açısından başvuru ile ilgili herhangi bir mali yükümlülükten söz edilemez. MİT'in 47 bölü 5 hükmüne ve yerleşik uygulamalara göre bu başvuru mahkeme yazı işleri tarafından geçici olarak kayda alınır ve başvurucuya başvuru formu ve yetki belgesi, matbu örnekleri ve açıklayıcı notları içeren bir mektup gönderilir. Burada başvurucuya belirli bir tarihe kadar veya en kısa süre içinde gibi uyarı kayıtlarına yer verilerek mahkemeye asıl başvurusunu yapması istenir. Eğer açık bir tarih kaydına yer verilmemişse, başvuru üzerinden uzunca bir zaman geçmesini önlemek amacıyla 6 haftalık bir süre içinde bu formların doldurularak mahkemeye gönderilmesi gerekir. Bu süre sözleşme bağlamında getirilmiş bir kural olmamakla birlikte eskiden gelen ve yeni sistemle de sürdürülen bir uygulamadır. Dipnot, Şariye AGE sayfa 256, Reit AGE sayfa 16, Tanrıkulu AGE sayfa 47. Gelen başvurular mahkeme kaleminde kurulu masalara dağıtılır ve burada başvuru için bir geçici dosya, dosye provizuar açılır. Bu masalarda görevli hukuk sekreteryası aracılığı ile başvuru adeta ön bir incelemeden geçirilir. Eğer bir belge eksikliği veya kabul edilebilirlik koşullarında tamamlanabilir bir eksiklik bulunuyorsa, bunların neler olduğuna dair açıklamaların yer aldığı bir mektup gönderilerek, yukarıda değindiğimiz süre dahilinde bunların sağlanması istenir. Bu süre içerisinde mahkeme kaleminin istediği bilgi ve belgelerin gönderilmemiş olması veya başvurunun mektup veya faks veya telefonla yapılmış olup da dava dilekçesi formuna uygun olarak doldurularak gönderilmemiş olması durumunda mahkeme kalemi tarafından başvurunun esas kayda alınmaksızın dosyanın işlemden kaldırılması sağlanır. Dipnot, Reit AGE sayfa 17, Treşsel AGM sayfa 643, Tanrıkulu AGE sayfa 33. Gelen başvurularda herhangi bir eksikliğin görülmemesi veya verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak gönderilmiş olması veya yapılan başvuruda herhangi bir sorunun bulunmadığı yönünde direnilmesi durumunda başvurunun kesin kaydı yapılır. Mahkeme tarafından başvuru numarası ve başvurunun sunuluş tarihini teyit eden bir yazılı cevap gönderilir. Mahkeme bu yazısında başvurunun kabul edilebilirliğine ilişkin görünür sorunlara göndermelerde bulunabilir. Böyle bir durumda başvurucu mahkeme tarafından göndermede bulunulan sorunlara cevap vermeye çalışmalıdır. Dipnot, Yıldız Leach AGE sayfa 24. Bir başvuru kayda alındığında mahkeme bunu ilk olarak 34 ve 35. maddede belirtilen genel ve özel koşullar yönünden ele alır. Mahkeme bu maddeye göre kabul edilemez bulduğu başvuruyu reddeder. Kabul edilemezlik kararı yargılamanın her aşamasında verilebilir. Kaydın yapılmasıyla birlikte mahkemeye sunulmuş olan tüm belgeler, aksi yönde mahkeme tarafından bir karar alınmadığı sürece kamuya açık hale gelmiş olur. Belirtelim ki başvurucu bu aşamada adli yardımdan yararlanamaz. Aşağıda 11 nolu protokol öncesi yargılama süreci ile 11 nolu protokolle yenilenen yargılama süreci bir bütün halinde şema yardımıyla gösterilecek ve buna ilişkin açıklamalar ileriki bölümde yapılacaktır. 4. Bölüm Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kişisel Başvuruların Yargılama Süreci 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 11. Protokol denetim sisteminin kuruluş ve işleyiş esaslarında köklü değişiklikler getirmiştir. Mahkeme ve komisyondan oluşan ikili denetim modeli terk edilerek tam zamanlı ve tek yetkili yargı birimi olarak AİHM görevli kılınmıştır. Mahkemenin hukuksal yapısında da bazı değişikliklere gidilmiştir. Ancak yeni mahkemenin 11. protokol öncesi denetim sisteminin içtihat birikimini devam ettirdiği, sözleşmenin yorumlanmasında eski müktesebatı sürdürdüğü yeni dönem kararlarındaki göndermelerden açık bir biçimde görülmektedir. Burada 11. protokolle getirilen denetim sisteminin yeniden yapılandırılması bağlamında mahkemenin kuruluş ve işleyişi, görev ve yetkileri açıklanacaktır. A. Oluşumu 1. Yargıçların sayısı ve göreve geliş yöntemi. Denetim sisteminin tek yargısal denetim organı olan AİHM, sözleşmenin 20. maddesine göre taraf devlet sayısına denk yargıçtan oluşmaktadır. 11. protokol mahkemenin üye sayısında eski sistemde AİHK'nin üye sayısında kullanılan formülü benimsemiştir. 11. protokol öncesinde mahkemenin üye sayısında belirleme ölçütü olarak Avrupa Konseyi'ne üye olan devlet sayısına denk yargıç formülüne yer verilmişti. Bu sistem konseye üye olmakla beraber sözleşmeye bağlı olmayan devletlerin mahkemede yargıç bulundurmasını sağlamakta ve bu durum sözleşmenin uygulanmasına muhatap olmayan ama sözleşmeye taraf devletlerin dolaylı olarak mahkum edilmesine katılma gibi pek de meşruiyeti olmayan bir durum ortaya çıkartmaktaydı. Örneğin 1959-1974 arası Fransa'nın durumu. Hatta Fransız vatandaşı René Cassin mahkeme başkanlığını da yürütmüştür. Bu nedenle 11. protokolle getirilen üyelerin belirlenmesi sistemi daha mantıklı ve siyasal meşruiyeti daha sağlamdır. Dipnot Şariye AGE sayfa 229. Şu var ki bugün Avrupa Konseyi üyesi olmakla sözleşmeye taraf olmak arasındaki fark ortadan kalkmıştır. Berlin Duvarı'nın yıkılışını müteakip Avrupa Konseyi'ne katılmak için sözleşme ve protokollerini imzalamak ve onaylamak koşulu aranmaktadır. Bu nedenle bugün konseyin bütün üyeleri aynı zamanda sözleşme ile de bağlıdır. 11. protokolün görüşmeleri sırasında Viyarda tarafından her bir devletin iki yargıçla temsili istenmişse de bu öneri kabule değer bulunmamıştır. Dipnot, M. A. Eisen, L'Aspect Institutionnel de la Réforme, Le Protocole numéro 11 à la Convention européenne des droits de l'homme, Brüllen, Brüksel, 1995, sayfa 50. Yeni metin, mahkemede aynı devlet vatandaşlığını taşıyan birden fazla yargıcın yer alamayacağına ilişkin eski metindeki sınırlayıcı kuralı içermemektedir. Yani yeni sistemde aynı milliyetten iki yargıcın yer alamamasına ilişkin kurala yer verilmemiştir. Bu değişiklik de son derece isabetli olmuştur. Yeni mahkemenin ilk oluşumunda iki İtalyan yargıç ve iki İsviçreli yargıç göreve getirilmiştir. Liechtenstein hiç kendi vatandaşının görev almasını teklif etmemiş, eski mahkemede Kanada vatandaşınca temsil edilmiş, şimdi ise İsviçre vatandaşı tarafından temsil edilmektedir. Dipnot Renucci AGE 487 Rapport explicatif au protocol numéro 11 à la Convention européenne des droits de l'homme PR 59 HRJL No 15 1994 sayfa 962'den naklen H.C. Kruger Procédure de la sélection des juges de la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, développement récent et nouveau défi, éditeur G.F. Flaus, M. de Salvia, Brüland, Bruxelles, 1997, sayfa 50. Yargıçlar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından her bir taraf devletin sunmuş olduğu 3 kişilik liste üzerinden oy çokluğu ile seçilirler. Yargıçlardaki boşalmalar veya yeni üye seçiminde de aynı yöntem izlenir. AİHS M22/2 sözleşmenin yargıç adaylarını seçme yetkisini hükümet tekliflerine bırakmış olması eleştirilmekte ve hükümetlerden bağımsız bir aday listesinin belirlenmesi veya seçiminin sağlanması üzerinde durulmaktadır. Dipnot: N. Valtikos, Quel juge pour la prochaine Cour européenne des droits de l'homme? Liber Amicorum M.A. Eisen, Brüllan, L.G.D.J. Brüksel, 1995, sayfa 415-418, J.F. Flaus, Radioscopie de l'élection de la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme, R.T.D.H. 1998, sayfa 454. Bu üç kişilik listeyi belirleyecek olan makamın bağımsız, etkili ve yüksek bir prestij ve meşruiyete sahip Anayasa Mahkemesi veya diğer bir yüksek mahkeme veya ulusal parlamento gibi otorite olması önerilmektedir. Diğer yandan adayların seçimi, yöntemi, ayrıca adayların bağımsızlığı ile de yakından ilgilidir. Sözleşmede bu konuda açık bir hükme yer verilmemiş olması karşısında devletler aday belirleme yönteminin münhasıran kendilerine ait olduğu biçiminde bir anlayıştan hareket etmektedirler. Dolayısıyla da bu alanda bir karmaşa ve kaos yaşanmaktadır. Uygulamada ortaya çıkan aday belirleme yöntemleri ve süreci de haklı olarak öğretide bazı açılardan eleştiriye tabi tutulmuş ve bir takım önerilerde bulunulmuştur. Dipnot: Eleştiriler ve öneriler konusunda bakınız Kruger AGM sayfa 48 ve devamı, Valtikos Quel juge pour la prochaine Cour européenne des droits de l'homme sayfa 425 ve devamı, Flaus Radioscopie de l'élection de la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme sayfa 435 ve devamı ve Bıçak, Uluslararası İnsan Hakları Normlarını Yorum Organı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve kararlarının Türk hukukunun gelişimine katkısı, Anayasa Yargısı 17 AYM Yayınları Ankara 2000 sayfa 93 ve devamı. Denilmektedir ki devletler iç hukuklarında yargıç olabilmenin koşullarını katı kurallara bağlarlarken AİHM'ye yargıç belirlemede belirli bir ölçütten hareket etmemektedirler. Mahkemeye üye seçimi yöntemi ülkeden ülkeye göre değişiklik göstermekte ve ulusal makamların takdirine bırakılan bir alan olarak düşünülerek tam bir sistemsizlikten söz edilmektedir. Konuya eğilen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hukuk Sorunları Komisyonu tarafından adayların ulusal makamlar tarafından belirlenmesine ilişkin öğretideki eleştiriler de dikkate alınarak bir yöntem geliştirilmeye çalışılmış ve bu amaçla bir karar alınmıştır. Dipnot: Rezolüsyon 1082-1996 22-4-1996 9. oturum. Buna göre yargıç adayları için standart özgeçmiş formları hazırlanmış, seçim takvimi geliştirilmiş, Parlamenterler Meclisi tarafından adayların mülakata tabi tutulmasına karar verilmiştir. Diğer yandan 1997 yılında Avrupa Parlamenterler Meclisi üyesi ulusal delegelere cevaplandırılmak üzere bir anket hazırlanarak gönderilmiş ve verilen cevaplardan da ortaya çıkan seçim yöntemi konusundaki farklılık ve dağınıklığı gidermek ve hiç olmazsa sonraki seçimlerde yeknesak bir uygulama sağlamak amacıyla Parlamenterler Meclisi'nce aday belirlemede izlenecek usullere ilişkin bir tavsiye kararı alınmıştır. Dipnot: Avrupa Konseyi National Procedures for Nominating for Election to the European Court of Human Rights 1999 DOC 8505 nakleden Bıçak AGM sayfa 97 Avrupa Konseyi Recommendation 1429 29.9.1999. Buna göre hükümetler aday listesini oluştururken bu durumu basın yoluyla kamuoyuna duyuracaklardır. Diğer yandan adayların insan hakları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmaları, insan hakları ile ilgili hükümet dışı kuruluşlarda görev almalarına, her iki cinsiyetten de adayların olmasına, Avrupa Konseyi'nin resmi dilleri olan Fransızca veya İngilizce dillerinden en az birisinde çalışabilecek yeterlikte bilgi sahibi olmalarına ve adayların alfabetik olarak sıralamasının yapılmasına, taraf devletlerin azami ölçüde dikkat göstermeleri ve ayrıca da listenin oluşumunda parlamentoya danışılması istenmektedir. Dipnot, bakınız bıçak AGM sayfa 101-102. 2. Yargıçların seçilebilme koşulları ve görev süreleri. Sözleşmenin 21/1 maddesinde yargıçların mahkemeye seçilebilmek için sahip olması gereken koşullar sıralanmaktadır. Buna göre yargıçların üstün ahlaki niteliklere ve yüksek düzeyde yargısal görevlerde yer alabilmek için gerekli niteliklere ve yeteneklere sahip hukukçu olmaları gerekir. 11. protokol, yargıçların görevlerini 70 yaşına kadar sürdürebileceklerini belirttiğine göre, önceki sistemden farklı olarak seçilme şartları açısından bir yaş sınırının da getirilmiş olduğundan söz edebiliriz. Diğer yandan yargıçların görev süresi 9 yıldan 6 yıla indirilmiştir. Görev süresini tamamlayan yargıçların yeniden aday gösterilmesi ve seçilebilmeleri mümkündür. Meğer ki seçilebilme yaş sınırı içerisinde bulunsun. Yargıçların her 3 yılda bir imkan ölçüsünde yenilenmesini sağlamak için Parlamenterler Meclisi, sonraki bir seçime gelmeden önce seçilecek yargıçlardan bir veya birkaçının görev süresinin veya sürelerinin 3 yıldan az ve 9 yıldan fazla olmamak şartıyla 6 yıl dışında bir süre olmasında karar kılabilir. AİHS M23/3. Görevi bitmemiş bir yargıcın yerine seçilen yargıç, selefinin görev süresini tamamlar. AİHS M23/5. Yargıçlar yerine başkası seçilinceye kadar görevlerinde kalırlar. Yerlerine başkası seçildikten sonra da kendilerine havale edilmiş olan davalara bakmaya devam ederler. AİHS M23/7. Yargıçlar oturumlara katılmakla yükümlüdürler. Ancak eğer katılmayı engelleyici bir durum söz konusuysa, mümkün olan en kısa zamanda bu hususu daire başkanına bildirir. 3. Yargıçların bağımsızlıkları ve imtiyazları. Her yargı merciinde olduğu gibi, AİHM yargıçlarının da bağımsızlığı ve tarafsızlığı temel bir ilkedir. Sözleşmenin 21/3 hükmünde bu ilkeden söz edilmiş ve gerek bunun, gerek görevin daimiliğini sağlamak üzere bir takım faaliyetlerde bulunmanın yargıçlıkla bağdaşmazlığına yer verilmiştir. AİHM M21/3. Mahkeme iç tüzüğünün 4. maddesi, yargıçların görevleri süresince herhangi bir siyasal veya idari faaliyette veya bağımsızlık ya da tarafsızlığıyla veya tam gün çalışma esasının gerekleriyle bağdaşmayan mesleki bir faaliyette bulunamayacaklarını, bütün ek faaliyetlerini mahkeme başkanına bildirmekle yükümlü olduklarını belirtmektedir. Yargıçlar mahkemeye kendi devletleri adına değil, kişisel nitelikleriyle katılırlar. AİHS M21/2 ve görevleri süresince Avrupa Konseyi statüsünün 40. maddesinde ve ayrıca bu madde uyarınca yapılan sözleşmelerde düzenlenen imtiyaz ve ayrıcalıklardan yararlanırlar. Diğer yandan yargıç güvencesinin gereği olarak diğer yargıçların yargıçlık koşullarını taşımadığına ilişkin 3/2 çoğunlukla alacakları karar olmadan görevine son verilemez. AİHS M24/1. Yargıçlar görevlerine başlamadan önce Mahkeme Genel Kurulu'nun ilk oturumunda Eğer ihtiyaç varsa mahkeme başkanının önünde, mahkeme iç tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen yemini ederler. Dipnot: Yemin metni iç tüzükte şu şekilde ifade edilmiştir. Bir yargıç olarak görevlerimi onurla, bağımsız ve tarafsız olarak yerine getireceğime ve müzakerelerin gizliliği esasını koruyup gözeteceğime ant içerim. MİT M3. Hiç kuşkusuz bir yargılama biriminin bağımsızlığı, bunu oluşturan yargıçların kişisel ve kolektif tavırlarıyla da geniş ölçüde ilişkili bulunmaktaysa da, kurumun kuruluş ve işleyişinin temelini oluşturan normatif yapısının da asla göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Dipnot: J.F. Flaus, De l'indépendance de la Cour européenne des droits de l'homme, la mise en œuvre du protocole numéro 11, le nouveau règlement de la Cour européenne des droits de l'homme. Editör J.F. Flaus, Brüylen, Brüksel 2000, sayfa 15. Yargıçların bazı iş ve görevleri yapmalarının mahkeme yargıçlığıyla bağdaşmazlığı yönündeki düzenleme, görevine Mahkeme Genel Kurulu tarafından son verilebilmesi gibi hükümler, kurumsal ve idari açıdan bağımsızlığı sağlamaya yönelik düzenlemelerdir. Sözleşmenin 24. maddesine göre Mahkeme Genel Kurulu 3'te 2 çoğunluğuyla bir yargıcın görevine son verebilir. 11 numaralı protokolün açıklayıcı raporuna göre protokolla yargıçların görevine son verilmesine ilişkin usulün getirilmesiyle mahkemenin bağımsızlığının sağlanması amaçlanmıştır. Göreve son verme usulüyle yargıçların bağımsızlığını sağlama yönünde bir disiplin rejimi kurulmuştur. Görevlerini yerine getirmekte gevşek davranan, yargıçlıkla bağdaşmayan görevleri yapmakta olan, yargıçlık niteliklerini sonradan yitiren yargıçlar için yaptırım anlamında devreye konulabilecek bir kurum olarak düşünülmüştür. Dipnot: Flaus, De l'indépendance de la Cour européenne des droits de l'homme, sayfa 22.